Ayrım 4, sayfa 35, gizli hücre. Zekeriya hapisten çıkmıştı. Büyük mecmuadaki çalışmalarımız büyük bir şevk ve heyecanla devam ediyordu. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçtikten sonra İstanbul'da onu ve Milli Kurtuluş Savaşı'nı destekleyenler daha sıkı çalışmaya başladılar. Göz doktoru Esat Paşa, Ahmet Rıza Bey, Milli Blok'ta bulunanlar Anadolu'ya adam ve cephane kaçırmak çabası içindeydiler. Bir gün Zekeriya bana dedi ki, "Bugün Halide Hanım'la görüştüm. Mustafa Kemal Anadolu'da çalışmalarına başlamış. Şimdi burada da bütün teşkilatları birleştirmek istiyorlar. Anadolu'ya adam ve silah kaçırmak için ayrıca bir teşkilat kurulmuş. Gizli hücrelerde çalışıyorlarmış. Beni, seni, İnayetullah'ı bir hücreye ayırmışlar. Beraber çalışacağız. Fakat bundan kimseye bahsetmeyeceksin." Dipnot 1. İnayetullah eski bir ocaklı idi. Sonraları Dışişleri Bakanlığı'nda büyükelçiliklerde memur oldu. "Biz ne iş yapacağız? Bilmiyorum. Halide Hanım seni görmek istiyor. Git görüş," dedi. Halide Hanım'ı Beyazıt'ta Fevziye Mekteplerinde gördüm. Nakiye Hanım bu mektebin müdüresiydi. Halide Hanım'ın da pek samimi dostu. Halide Hanım uzun siyah bir elbise giymiş, başına marabetlerin sardığı gibi siyah bir tül ört örtünmüştü. Çok haşmetli bir duruşu vardı. Yanında toplananın her birine emirler veriyor, kime iltifat ediyor, kimini paylıyordu. Herkes gittikten sonra beni yana çağırdı. "Zekeriya sana anlatmıştır," dedi. "Artık büyük mecmua ile bağırmak, çağırmak yetmez. İngilizler Yunanları İzmir'e sürdükleri gibi Anadolu'nun istilasına hazırlanıyorlar. Damat Ferit Vahdettin, Mustafa Kemal'in hazırladığı kongreye karşı gerici kuvvetleri harekete geçirmeye hazırlanıyormuş. Şimdi burada Milli Meclis bütün gücüyle çalışmaya başladı. Sana da küçük bir ödev veriyorum. Zekeriya ile İnayetullah Anadolu'ya adam ve silah kaçırma işiyle uğraşacaklar. Sen benim mektuplarımı her akşam Milli Meclis'te Esat Paşa'ya götüreceksin. Ondan alacağın cevabı bana getireceksin." "Hepsi bu kadar mı?" dedim. Böyle büyük bir savaşta böyle küçük bir ödevin bana verilmesi doğrusu gururuma dokunmuştu. "Halide Hanım, daha ne istiyorsun? Büyük mecmuaya da devam edeceksiniz," dedi. Bundan sonra akşamları gün ağarmadan önce Halide Hanım'ın mektubunu alıyor, saçlarımın arasına yerleştiriyor, çarşafı da başıma geçirdikten sonra Milli Meclis binasının yolunu tutuyordum. Bu işin erken yapılması lazımdı. Zira karanlık bastıktan sonra kadınlar sokağa çıkamazdı. Yabancı askerler saldırırlardı. Mektubu Esat Paşa'ya verir, cevabını aldıktan sonra yine aynı şekilde Halide Hanım'a getirirdim. Çarşafın aleyhinde olmakla beraber bu işte çarşafın çok faydalı olduğunu gördüm. Sayfa 37. Büyük Mecmua'nın Kapanması. Sansürün baskısı altında dergi öyle bir hale gelmişti ki yazarlar günün en önemli konularına dokunamıyorlardı. 25 Aralık 1919'da çıkan Nüsa, kış hastalıkları, umumi lisan meselesi, düğün adetleri veya taun gibi günlük hayatla hiç ilgisi olmayan konularla doluydu. Oysa Anadolu'da Milli Kurtuluş Hareketi başlamıştı. İstanbul'da bu hareketi destekleyenler canla başla harekete yardıma çalışıyorlardı. İngilizler, Amerikalılar, padişah bu hareketin gelişmesinden çok korkuyorlardı. Birçokları ittihatçı, Ermeni kıtaline katılmış damgalarıyla tevkif ediliyor, gazetelerde milli kurtuluş yararına konuşanlar susturuluyor, birçok dergiler kapatılıyordu. Bu arada büyük mecmuada İngiliz sansürünün emriyle basın yayın müdürlüğü tarafından kapatıldı. Bizim için savaş imkanı azaldı. Bu sırada Amerika'ya tahsile gitmek için bir imkan elimize geçti. Bu imkandan faydalanarak Amerika'ya gitmeye karar verdik. Okumak, yüksek tahsil görmek en büyük isteklerimden biriydi. Oturduğumuz evin vadesi bitmişti. 15 gün sonra yola çıkacaktık. Doktor Abdullah Cevdet 15 gün içinde dahi evde kalmamıza izin vermedi. Otele gidecek paramız da yoktu. Ne yapacağımızı üzüntüyle konuşurken Ömer Seyfettin de yanımızdaydı. "Cancağızım, hiç üzülmeyin. Benim Kalamış'taki evime geliniz. Ben Ali Canib'in evine geçerim," dedi. Ömer Seyfettin'in Kalamış'taki evi deniz kenarında ağaçlar arasında kuş yuvası gibi bir şeydi. Bu eve geçtikten sonra da her akşam büyük mecmua yazarları, şairler bu evde toplanıyor, Milli Kurtuluş Savaşı, memleketin geleceği üstüne konuşuyorduk. Herkes Milli Savaş'tan ümitliydi. Bazıları harekete katılmak üzere Ankara'ya geçmek fikrindeydiler. Derginin kapatılmasından herkes üzgündü. Bu arada Ömer Seyfettin hastalandı. Evi kendisine bırakmak zorunda kaldık. Amerika'ya gittikten bir müddet sonra Ömer Seyfettin'in şeker hastalığından öldüğünü gazetelerde okuduğumuz zaman yalnız büyük bir Türk hikayecisini, romancısını değil, özel bir dostumuzu kaybettiğimiz için üzüldük. Sayfa 39, 2, Amerika'da, tahsil hayatı. Fırtınalı bir seyahatten bir ay denizlerde çalkalandıktan sonra Amerika'ya vardık. Amerika hiç bilmediğim bir dünya. Ancak kitaplarda Amerika'nın zenginliğini okumuştum. Özellikle Birinci Dünya Harbi'nden sonra artan bu zenginlik göz kamaştırıcı bir şeydi. Amerika, Birinci Dünya Harbi'ne son yıllarda girmişti. Toprakları harp görmemiş, ancak müttefiklerine ödünç para vermiş, silah ve gemi, harp malzemesi satmış, sömürge pazarlarından ucuz aldığı malzemeleri harp eden devletlere yüksek fiyatla vermiş, büyük sermayeler biriktirmiş. New York şehri ikiye ayrılmış. Yukarı şehir, parantez içinde uptown, zenginlerin yaşadığı bölge. Aşağı şehir, parantez içinde downtown, fakir halkın yaşadığı bölge. Ben önce bu zengin Amerika'yı yukarı şehri tanıdım. Columbia Üniversitesi, kolejler bu bölgedeydi. Üniversiteye girebilmek için önce dil öğrenmek, Bernard Kolej'de lise tahsilimi tamamlamak zorundaydım. Küçük bir çocukla, hizmetçisiz, bilmediğim bir dille üniversite tahsili pek kolay bir iş değildi. Ama beni hiçbir şey yıldırmıyordu. Sevimi her sabah Columbia'nın, parantez içinde, Horos Men's School dedikleri küçük yuvasına bırakır, öyle de alırdım. Üniversite kütüphanesine bir gece ben, bir gece Zekeriya giderdi. Bu vesileyle Amerika'da çocuk yuvasında ilk mekteplerde uygulanan yeni eğitim metotlarıyla da ilgileniyordum. Dipnot 1. Memlekete döndükten sonra Thorndike metoduyla Yeni Kıraat adı altında ilk eğitim için kıraat kitapları yazmış ve mekteplere kabul ettirmiştim. Emelim sosyoloji tahsili yapmaktı. Koleji bitirdikten sonra Columbia'da Profesör Giddings'in, Profesör Ogborn'un kurslarını almaya başladım. Profesör Giddings o zamanlar Amerika'nın en büyük sosyoloji profesörüydü. Onun kurslarını izlemeye yalnız üniversite öğrencileri değil, her çeşit insan gelirdi. Her gün üniversitenin kapısı önüne zengin mislerin çeşit çeşit markalı otomobilleri dizilirdi. Bu mislerin birçoğu yüksek toplumda caka atmak, bugün Profesör Giddings'in kursundaydım demek için gelirlerdi. İstanbul'dayken Türk Ocağı'nda Ziya Gökalp'in sosyoloji konuşmalarını dinlerdim. Durkheim sosyolojisi hakkında biraz fikrim vardı. Fakat Profesör Giddings önüme başka bir ufuk açtı. O sosyal ve tarihi olayları, insanlar arasındaki ilişkileri, cins şuuru, consequences of kid teorisiyle anlatıyordu. Milli ilişkilerden ziyade cins ilişkilerine önem veriyordu. Ona göre zencilerle beyazlar, sarı ırk ile beyaz ırk arasındaki ayrılık, parantez içinde zıddiyet, cins bakımından bir ayrılıktı. Aralarındaki ilişkilerde başlıca rolü bu ayrılık oynar. Menfaat ayrılıkları, milli ayrılıklar ikinci planda gelir. Bunun içindir ki beyazlara karşı zenciler birleşirler. Hangi kıtada olurlarsa olsunlar aralarında bir dayanışma meydana getirirler. Bu cins bilincine varmalarının sonucudur. Milletler arasındaki ayrılıklarda ve birleşmelerde de menfaat birliği ve ayrılığı rol oynamakla beraber aynı milletten insanların kendinden olmayan milletlere karşı birleşmesi yine bir cins bilincinin sonucudur. Profesör Giddings'e göre milletlerin birbirlerine aynı dine mensup olanların diğer bir dine mensup insanlara karşı duydukları kinlerde de, nefretlerde de, harplerde de bu cins bilincin etkisini aramak lazım. Tarihi dolduran din harpleri Hristiyanların Müslümanlara, Müslümanların Hristiyanlara duydukları kin ve nefret, aynı dine mensup insanlar arasındaki cins bilincinin etkisiyle meydana gelir. İnsanlar bu bilince vardıkları zaman kendi cinsinden olmayanlara karşı birleşir ve çarpışırlar. Profesör Giddings, insanlar, milletler, ırklar arasındaki menfaat çarpışmalarını, sermaye ile emek arasındaki çatışmayı ikinci derecede bir tezat olarak görür. Bunun toplumda sosyal adaleti sağlamakla ahenkleştirileceğini söylüyordu. Ona göre ana tezat cins tezadıydı. Kafam cins bilinciyle dolmuştu. Ben de her olayı bu teoriyle çözmeye çalışıyordum. Bir gün Profesör Ogborn'un sosyoloji kursunu izliyordum. Konu kadın ve aile konusuydu. Morgan'ın, Lepley'nin bu konuda incelemelerini okuduktan sonra bize dış kitap olarak Angels'ın Ailenin Kaynağı (parantez içinde Origin of the Family), Auguste Bebel'in Kadın ve Sosyalizm eserlerini okumayı öğüt verdi. Bu kitapları okuduktan sonra kafam alt üst oldu. Ufkum değişti. Cins bilincinin yanında bir de sınıf bilinci olduğunu öğrendim. Engels, Marx, insanlar arasındaki ilişkileri, tezatları birleştirme ve çarpışmaları cins açısından değil, üretim ilişkileri, sınıflar arasındaki menfaat birleşmeleri, çarpışmalar açısından görüyorlardı. Toplumdaki olayları diyalektik bir metotla inceliyorlardı. Kadın ve Sosyalizm kitabı hayatımda etki yaratan bir kitap oldu. Bundan sonra emperyalizme ait eserleri büyük bir ilgiyle okudum. Marx, Engels, Kautsky'nin eserleri, Jack London, Upton Sinclair'in romanları bana toplum ilişkilerini tanımadığım bir fikir alemini tanıttı. Sayfa 42. Sosyal İş Mektebi'nde. Sosyal İş Mektebi, parantez içinde, The New York School of Social Work, Columbia Üniversitesi'ne bağlıydı. Sosyoloji kurslarını Columbia'da alıyor, pratik sosyolojiyi Sosyal İş Mektebi'nde okuyordum. Bu mektep toplumdaki sosyal huzursuzlukları, problemleri incelemek ve bunlara tedavi çareleri aramak amacıyla kurulmuştu. Sosyal yardımı ilmi metotlarla yapmak amacını güdüyordu. Case metot, parantez içinde vaka usulü dedikleri metotla halk arasında işçi hayatında meydana gelen, aile çevrelerinde gelişen sosyal huzursuzlukları somut bir şekilde meydana çıkarıyordu. Mektebin pratik hedeflerinden biri de dünyanın her tarafından gelen muhacirleri Amerikan hayatına uydurmak, yani Amerikalılaştırmaktı. Her bölgede kurdukları community, parantez içinde cemaat merkezleri, aile, işçi, çocuk meselelerini vaka usulüyle inceliyor, problemleri sicillerine geçiriyor, bunları devamlı surette kontrol altında tutuyorlardı. Cemaat merkezine kayıtlı olanlar devletin sosyal sigortalarından faydalandırılıyorlardı. Amerika'da bu teşkilatlar yalnız devlet teşebbüsü olarak kurulmuş değildi. Büyük kapitalistler memlekette gelişmekte olan işçi hareketlerini, devrimci eğilimleri daha kökünden boğmak için bu cemaat merkezlerine büyük para yardımı yapıyorlardı. Sosyal İş Mektebi'nin ve teşkilatların yönetim kurullarında mutlaka birkaç milyonerin eşi vardı. Bu, kapitalizmin işçi davranışlarını sınırlandırmak için kullandığı bir metottu. Bununla beraber işçinin fakir halkın ihtiyaçlarını bir dereceye kadar cevap veriyor, işçilere iş bulmak, hastaları tedavi, çocukları koruma suretiyle sosyal yardımı ilmi bir metotla yapmaya çalışıyorlardı. Bir taraftan da sosyologlara toplumun sosyal konularını incelemek için materyal hazırlıyorlardı. Mektep aşağı şehirde Lexington Avenue'da idi. Burası Harlem, Bowery gibi sefaletin yuva kurduğu bölgelerden biriydi. Dünyanın her tarafından gelen İtalyan, Çekoslovak, İspanyol, Yunan, Ermeni bütün muhacirler bu bölgede yerleşmişlerdi. Amerikan kapitalizmi özellikle harp içinde göz kamaştıracak şekilde gelişmişti. Yukarı şehir zenginlik içinde yüzerken aşağı şehrin halkı slumlarda yaşıyor, bir parça ekmek bulabilmek için sömürülmeyi gönül hoşluğuyla benimsiyordu. Kapitalistler sosyalist hareketleri kötürümleştirmek için bir taraftan Gompers gibi sendika önderlerini satın alıyor, diğer taraftan Sosyalist Partisi içinde reformizm hareketlerini körüklüyorlardı. Bizim Amerika'da bulunduğumuz zaman sosyalist partileri zayıflamış, bazıları sahneden çekilmişti. Bu tarihlerde Columbia Üniversitesi'nde Sosyal İş Mektebi'nde 7 Oktober Sovyet Devrimi günün en çok tartışılan konusuydu. O zamanlar Amerika'da aydın çevrelerde bu tartışmalar korkusuz yapılıyordu. Columbia daha çok kapitalistlerin etkisi altında olduğu için konferansların birçoğu kapitalizmi savunma açısından düzenleniyordu. Sosyal İş Mektebi ise işçinin durumunu, halkın sefaletiyle yakından ilgilendiği için bu konferanslar daha objektif bir ruhla veriliyor, çeşitli inançlara sahip fikir adamları bu tartışmalara katılıyorlardı. Hatta Komünist Partisi'nin başkanı William Foster dahi mektepte konferanslar verebiliyordu.